Ayrım 6. Türkleri Anlama Kılavuzu. Zeki Kayahan Coşkun. Sayfa 89. Toplu Taşıma Araçları ve Türkler. Halka verilen değerin ölçüsüdür toplu taşıma araçları. Huzurlu, rahat, kolay, hızlı, kaliteli, güvenli şekilde bir yerden bir yere ulaşıyorsa yurttaş, o ülkede çok şey yolunda demektir. Yaşlılara, hamile kadınlara, gazilere yer vermek gibi kendi içinde kuralları vardır toplu taşımın. Ve bu bazen sorun olur. Hayat halidir. Öylesine bir genç, öylesine yorgundur ve oturduğu koltuğu feda etmek istemeyebilir belediye otobüsünde. Ya uyuyor numarası yapılır ya da kendisine yer verilmesini bekleyen kişiyle anlık da olsa göz kontağı kurulmaması için debelenir. Eğer bahsi geçen genç öğrenci ise otobüste mırıldanmaların başlaması gecikmez. Bir de öğrenci olacaklar. Okulda ne öğretiyorlar bunlara? Çık çık çık. Biz de genç olduk. Biz de öğrenci olduk. Bu tür mırmırlar ortaya söylenir, kimse üstüne alınmaz. Amaç koltuğu işgal eden gence duyurmaktır sesi. Gençlerin çoğu bu tür bombardımanlardan etkilenmezler ve istiflerini bozmadan oturmaya devam ederler. Bu kararlılık sürdükçe diğer yolcuların sabrı taşma noktasına gelir. Geldiğiyle de kalır. Kimsenin cık cık etmesine ihtiyaç duymadan müşkül durumda olan birini gördüğünde ayağa kalkıp yerini veren gençler de bulunmaktadır. Onlar bu hareketi yaparak yardımcı olma hissinin verdiği mutluluğu yaşarken otobüs içerisinde kendilerini kahraman zannederler bir süre. Madde 43. Otobüsteki koltuğunda otururken yer vermek istemeyen bir gencin sıkça başvurduğu yöntemdir. Uyuyor numarası yapmak. Bunu sezen yetişkin yolcuların bir kısmı önce cık cıklayıp sonucu değiştiremezlerse bir de genç olacaklara başlayıp susmazlar. Toplu taşıma araçlarında uyumayı başaran bireylerin o rahat ve umursamaz görüntüsüne tav olmuşumdur. Onca kişinin ortasında nasıl yataktakine yakın bir huzurla uyunur? Cam kenarında uyunuyorsa camla baş arasında kazağı, montu, çantayı, ceketi, yastık kisvesine büründürerek yerleştirip yumuşak zeminde uyumak gıpta edilesi, hayran olunması bir tutumdur. Uykunun bazı bölümlerinde baş aşağı doğru tam düşecektir ki ani bir hareketle yukarı kaldırılır, gözler bir an açılır gibi olur, tekrar kapanır. Ve uyumakta olan kişinin en büyük fobisidir ineceği yeri kaçırması. Bilinçaltına yerleşir bu kaygı. Mışıl ve mışıl uyuyan birey ara ara uyanır, ne kadar yol aldığını kontrol etmek için. Çokça yol gittiğini zannederken uykusunda, uyandığında 50 metre bile gidilmediğini anlayınca rahatlar, sıcak uykusuna sarılır. Bu tür sarsıntılı ve araç dolusu gürültülü uykuların profesyoneli olanların ineceği yeri geçmemek için başvurduğu bir yöntemdir yardım almak. Uykuya dalmadan önce yanındakine dönüp, X'e yaklaşırken beni uyandırır mısınız demek, uykucu yolcunun kendini garantiye almasıdır ve işe yarar. Bu kadar uykudan bahsedince çoğunuzun esnediğini biliyorum. Esnemeyenler, siz şu uyku bölümünü bir daha okur musunuz? Uyku kelimesinin gücü budur işte. Uyku, uyku, uyku. Ha şöyle, esneyin ya. Ben esnemeyeceğim. Kitaptaki cümlesin sen. Nesin ki yani? İnatlaşacağım işte diyenler. Azminize hayran oldum. Bravo, bravo. ABS fren sistemi ve dijital donanım bahane edilerek cep telefonuyla konuşmanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarında halkın hızlı bir şekilde kenetlendiği görülür. Hakeza yolculardan birinin telefonu çalsa birbirini hiç tanımayan o kadar insan topluca hareket eder. Şu telefonu kapatır mısınız? Kaza yapacağız sizin yüzünüzden. Kardeşim, telefon yasak burada, görmüyor musun uyarıyı? Bu nefis bir şeydir. Üzerine kırmızı çarpı atılmış cep telefonu resmi bir halkı böylesine bütünleştirebilmektedir. Bir parti amblemi yoktur ki farklı düşünce yapısındaki bu kadar kişiyi bir araya getirsin. ve uyarmak görevini üstlenmiş yurttaşların her biri bu bilinçli tavrıyla doğruyu yaptığını, uygarlaştığını düşünür. Bir işe yaramıştır işte. Daha ne? Telefonu çalan yolcu bu yoğun saldırı karşısında pısırıklaşır. Ama her ne olursa olsun telefonu açan, hem telefondakine hem itiraz eden diğer yolculara laf yetiştiren kişi mücadeleci gücünden dolayı alkış hak eder. Alo, efendim Faruk. Kardeşim kapatsana telefonu, kaza yapacağız. Çok acil. Evet Faruk. Ayıp be kardeşim. Faruk bir saniye. Ya önemli diyorum. Bizim canımız da önemli. Faruk ben seni sonra arasam, müsait değilim. Oh, konuş konuş, sonra müsait değilim. Pardon Faruk. Amca Allah'ın adını verdim, sus ya. Din ve telekomünikasyon işlerini birbirine karıştırma genç. Burası hukuk devleti. Aslında cep telefonu toplu taşıma araçlarında kapalı tutulması gereği teknik aksaklığa sebep olmasından ziyade gürültü kirliliğini önlemek adına son derece yerinde bir karardır. Hayır, bir şey değil. Telefonda konuşurken sesini yükselten fertlerimiz var. Kulak da hassas bir organ neticede. Daracık bir otobüste 3 kişi konuşsa cep telefonuyla asabiyet başlar. İlla telefonum açık olsun deniliyorsa sessiz alınır, konu kapanır. Madde 44. Cep telefonuyla konuşmanın yasak olduğu toplu taşıma araçlarında bu kurala uymayana yoğun olarak tepki gösterir diğer yolcular. Üzerine kırmızı çarpı atılmış cep telefonu resmi bir halkı böylesine bütünleştirebilmektedir. Ve hiçbir parti amblemi yoktur ki farklı düşünce yapısındaki bu kadar kişiyi bir araya getirsin, topyekün hareket ettirsin. İstanbul'da belediye otobüslerini yeşile boyayıp üzerine de 3-5 papatya çizince çevre dostu otobüs demek kaçınılmaz olmuştu. Yeşile boyamak yeterli miydi gerçekten? Kapkara duman çıkıyordu bacasından. Çevreyi en az diğerleri kadar kirletiyordu. Ya da kırmızı belediye otobüsleri çevre düşmanı mıydı? Yeşil olan da olsa. Ve düşman otobüslerin hoyratça yol almasına neden izin veriliyordu? Madde 45. Bir otobüsün çevre dostu olduğunu ifade etmek için otobüsü yeşile boyayıp üzerine birkaç kırık papatyası çizmek kafidir. Şehir içinde hizmet veren otobüslerin nitelendirilmesinin aceleye getirildiğini düşünmüşümdür hep. Halk otobüsü bunun en güzel timsalidir. Soyluların otobüsü nerededir peki? Halk otobüsü denilen aracın belediye otobüsünden farkı sadece duraklarda değil de yolcu gördükçe durmasıdır. Halbuki halk otobüslerinden de disiplinli şekilde sadece duraklarda yolcu alıp indirmesi beklenir. Lakin halktan biri elini kaldırmaya görsün. 5 metrede bir de olsa durur. Halkın otobüsüdür çünkü. Madde 46. Durakta değil de her el kaldıran yolcu gördüğünde duran otobüse halk otobüsü denir. Halkı kırmaz, durur. Belediye otobüslerine binmek için bilet gerekir. Ve bazen bilet eksikliği, civarda bir yerde bilet satılmaması, illaki de otobüse binme durumu rezil rüsva eder yolcuyu. Bu gibi hallerde belediye otobüslerinde yaşanan diyalog aşağıdaki gibidir. Pardon şoför bey, biletim yok. Burada da kimse bilet satmıyormuş. Bir sonraki durakta bilet alıp atsam olur mu? Bana değil, yolculara sor. Günaydın halkım, biletim yok. Bir sonraki durakta bilet alıp atsam olur mu? Olur olur. Koro halinde. Otobüsün içinde resmen mini bir referandum gerçekleşiyor. Asla hayır in aşağı diyen çıkmaz bu zor vaziyette ama diyelim oldu ya, bazıları kabul etmiyor. Ne yapılacak peki? Otobüs mevcudu sayılıp olumlu oylar %50'yi geçmişse yolcunun binmesine ancak öyle mi izin verilecek? Utanç verici bir sahnedir. Öğrencilik hayatım boyunca çok karşılaştım bu manzarayla. Ara duraktan binerdim genelde ve biletim olmazdı bazen. Şoföre bir sonraki duraktan bilet alacağımı, hal böyleyken binip binemeyeceğimi sorduğumda cevaben benden değil yolculardan izin alı duyarsam asla o otobüse binmezdim. Bir iki ders kaçırırdım ama bir otobüs dolusu insanın önünde bu onur zedeleyici davranışı gerçekleştiremezdim. Utanırdım. Ama biletim varken yolculuk yaptığımda benim durumuma düşüp otobüs kalabalığına yönelerek bir sonraki durakta bilet alsam olur mu diyenlere olur olur derdim sessizce. aldıkları talimat yüzünden mi yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum ama her belediye otobüsü şoförü böyle davranıyordu biletsiz yolculara. Madde 47. Bilet yokken belediye otobüsüne binilmek istenir ve bu durum şoföre "Biletim yok, bir sonraki durakta alıp atsam mümkün mü?" şeklinde iletilirse şoförün cevabı "Bana değil, yolculara sor." olur. Otobüste mini referandum gerçekleşir. Yolcular oy çokluğuyla "Olur." derse biletsiz kişi bir sonraki durakta bilet tedarik etmek şartıyla otobüse binebilir. İster halk otobüsünde olsun, ister belediye otobüsünde bu vasıtaları topluca binen 5-6 arkadaş "Bakın biz eğlenebiliyoruz, coşuyoruz." belirtmek için yüksek sesle ardı ardına espriler patlatıp sadece kendileri gülerken diğer yolcuları sinir ederler. Diğer yolculardan itiraz eden genelde çıkmadığından bu şamata sürerken "Ola ki iri kıyım bir abi, yeter birader susun." derse eğlence orada biter. Korku başlar. Bu uyarının akabinde bir kıvılcım bekleyen ama yanardağ bulan otobüs ahalisi de biriktirdiği öfkesini kusar. "Huzur bırakmadınız be. Sabahtan beri dır dır dır ekik kiri kiri. Ne arsız yüzsüzmüşsünüz siz ya." Belediye ve halk otobüslerinde camları açabilmek zordur. Kuvvetin yönünü, şiddetini iyi ayarlamak gerekir. Bir bayanın "Pardon, camı açamıyorum, yardım eder misiniz?" ricasına kulak verip camı açmaya çalışmak hüsranla sonuçlanır çoğu kez. İncinirsiniz otobüs içinde. Bir başkası gelir açar o camı. Daha da incinirsiniz. Yapmayın. Şehirler arası otobüs yolculukları keyifli başlasa da sonlara doğru yol hiç bitmeyecek gibi gelir. Ve otobüse binerken çeşitli sloganlar karşılar yolcuları. "Artık konuğumuzsunuz. Bizimle daha iyi." "Faruk Turizm, seyahatte çizgi ötesi." "Zirveye bizimle ulaşın." Ve niçindir şuncazcık bir ekonomik gücü olan otobüs firmasının yağmasa da gürlemek istemesi? "Artık konuğumuzsunuzmuş." Hep bu anı mı beklediniz ya da ne zamandan beri her bir yolcuyu konuk etmeyi planlıyordunuz? "Zirveye bizimle ulaşına" gelince değil zirve, İstanbul'dan Ankara'ya gitmek yeterli olacak. Sağ salim gidilebilirse. Madde 48. Şehirler arası yolcu taşıyan hemen her otobüste "Artık konuğumuzsunuz. Faruk Turizm. Seyahatte çizgi ötesi." kıvamında dimağın algılamakta güçlük çektiği birçok slogan vardır. Otobüsün birkaç koltuğunun geriye yatma mekanizması bozuk olsa da sloganın önemi azalmaz. Şehirler arası seyahatlerde bayan yanına oturabilmek her erkek için mümkün olmamaktadır. Bayanlar bayanların, erkekler erkeklerin yanında seyahatini tamamlamak durumundadır. Bu şartın ortadan kalkması için iki kişinin arasında duygusal bir bağ ya da kan ilişkisi olması yeterlidir. Misal, karı koca yan yana oturabilir koltuklarda, sakıncası yoktur. Fakat birbirini hiç tanımayan iki karşı cinsin mesafe olmaksızın seyahat etmesi, ateşle barutun birbirine bitişik iki koltuktan bilet alması gibi bir şeydir. Madde 49. Şehirler arası otobüs yolculuklarında kan bağı yoksa, karı koca, yeğen yenge gibi, bayan yanı erkeğin oturması firma tarafından kabul edilmez. İl il dolaşan otobüslerdeki sloganlardan en fazla etkilenen toplu taşıma araçları minibüslerdir. Herhangi bir minibüsün herhangi bir yerinde "Artık konuğumuzsunuz" içtenliğiyle de karşılanabilirsiniz. Ve hayatın tüm çilesini minibüs şoförlüğü yapanlar çekiyormuşçasına torpidoya, dikiz aynasına, cama yazılan hazin sözlerle kalp burukluğu belirtilir. "Gönlünde yer yoksa bana güzelim, fark etmez, ben ayakta da giderim. Esaret bağında gül olmaktansa hürriyet dağında diken olmayı yeğlerim. Gözler var sözleri anlatır, sözler var gözleri ağlatır." Tüm bu manalı sözler dikiz aynasından sarkan tilki kuyruğu görünümündeki süs, tilki kuyruğu süsü yoksa dikiz aynasına iple asılmış CD arasında dikkat çeker. Ve sağa sola yapıştırılmış Allah korusun, Maşallah, yazıları da zenginlik katmaktadır minibüs içerisindeki edebi sanata. Edebiyat öylesine zengindir ki minibüste ineceği yeri söylerken yolcu bunu tek kelimeyle ifade edebilme yeteneği kazanmıştır. Işıklarda, köşede, okulda, hastanede, sağda ve bunun gibi. Zordur bazen yolcunun inmek istediğini dile getirmesi. Kafasında dolaşır durur uygun iniş cümleleri. Müsait bir yerde inecek var. Uygun bir yerde indirir misiniz? Kaptan, ışıklarda. Ve aniden çıkar ağzından cümle. Yolcu kendi sesini beğenmez bazen bu esnada. O kadar da alıştırma yapılmıştır halbuki. Ne kadar ince çıkmıştır ses. Bu ses onun mudur gerçekten? İnsan zaman zaman kendine yabancılaşır. Minibüsten inmek istediğini deklare ederken çok sürmez tabii. Geçer geçer. Minibüsten inme anı yaklaşırken yaşanılan en tarihsiz olaylardan biri de inilecek yere çok az kala 30-40 metre dışarıdan bir yolcunun el kaldırmak suretiyle minibüsü durdurması ve binmek istemesidir. Bu durumda minibüsten inmek fayda barındırır. Zira çok değil, 30-40 metre ileride inme talebini belirtmek minibüs şoförü tarafından hoş karşılanmayacak. Hususi araç mı kardeşim bu? Dur kalk, dur kalk, az önce inseydin. Öfkesi ayyuka çıkacaktır. Minibüs şoförünü sinirlendiren kişi minibüsten indikten sonra minibüstekilerin birkaçı da yüksek sesle şoföre destek vererek babasının arabası sanki. İki adım yürüsen ne olacak? Ölür müsün? O kadar insanın zamanını çalmaya ne hakkın var? Dedikodusunu yapacaktır. Oysa arkadan konuşmak kolaydır. Kimse o inmeden önce ağzını açmaz. İnenin ardından yağdırmak, şoförü yüreklendirmek gibi tuhaf kişiliğe sahiptir bazı minibüs yolcuları. Aynı yolcular şoförün hemen yanındaki tek kişilik koltuğa oturduklarında minibüs şoförüyle diyalog kurmaya çalışırlar. Eğer bunu başarılı olurlarsa gönüllü muavinlik yaparak minibüs şoförüne yardımcı olmayı da ihmal etmezler. Ardından da şoför yolcu ilişkisindeki zirveyi oluşturur yolcunun şu yaklaşımı. Sizin de işiniz zor be abi. Kimi minibüs şoförleri böylesine kendi dillerinden anlayan bireylere jest yapmak için sigara ikram edebilirler. Sigara ikram edilen yolcu şoförün yanındaki tek kişilik koltukta sigarasını içerken kendini diğer yolculardan ayrı tutar. Bir an için dumanlı bir statüye ulaşır. Bu kişiler taksiye bindiklerinde de taksi şoförleriyle mesleklerine dair konuşup sizin de işiniz zor be abi dedikten sonra sigara içme izni isteyebilirler. Sigara yoksa taksi şoförü yardımcı olur. Uzatır bir tane. Madde 50. Minibüste şoförle herhangi bir sebepten dolayı arası açılan kişi araçtan indikten sonra minibüste bulunan yolcuların bazıları şoföre destek çıkmak adına uyma oğlum sen ona sabah sabah iki adım yürüsen ölür müsün sanki diyerek garip bir tutum sergilerler. O kişi minibüste olmadığından iki adım yürürsen ölür müsün sanki benzeri sorulara cevap veremez. Ayrı. Minibüs yolculuklarında en kısa mesafede alınan en düşük ücrete indi bindi denmektedir. Bariz bir mantık hatası olmasına rağmen bu anlayışta ısrar edilmektedir. Yolcu iniyor, biniyor ve para alıyorsun. Yolcu bindikten sonra inme eylemine geçtiği için para talep etmek daha anlaşılır duruyor. Daha anlaşılır duruyor gibi. İlla bir at gerekiyorsa bu ücretlendirmeye bindi indi demek kıvamında olur kanımca. Ücret hadisesinde yaşanılan en tatsız durumdur. Birkaç haylaz yolcunun para vermeden kaçak seyahat etmek isteyişi. Şoför topladığı parayı sayar, yolcuları sayar, hesap denk gelmemektedir. Ve dikiz aynasından tüm yolcuları keserek bağırır. Para üstü alamayan ses çıkmaz. Bir daha. Para üstü alamayan. Şoför gayet iyi bilmektedir. Tüm para üstlerini verdiğini. Maksadı kaçak yolculara taş atmaktır. Ve yine dikiz aynasından tüm yolculara sert sert bakar şoförümüz. Sonraki bağırış şöyle olur. Ücretini veremeyen. Tık yok. Bir daha. Ücretini veremeyen. Bu anda bazı yolcuların vücut dilinden vallahi ben paramı verdim anlaşılır. Vermişlerdir gerçekten de. Şoför öyle bir bakar ki işkillenmemek elde değil. Neticede kaçak yolcular bir bir parasını vermeye başlar. Diğer yolcular da rahatlar. Madde 51. Yolculuğun başlaması için yolcunun önce binip sonra indiği bilindiği halde minibüste en kısa mesafe ücretine bindi indi değil, indi bindi denmektedir. Gazete okumanın keyfine en çok vapurda varılır. Vapur yolcularının kimisi iki yana açarak okurken gazetesini, kimisi gazeteyi boydan ikiye katlayıp öyle okur sayfa sayfa. İkinci okuma şeklini seçenler köşe yazılarını tercih eden kişilerdir ve her geçen gün yok olmaktadırlar. Türk halkı gazete okur. Yeter ki yanında gazete okuyan birini görsünü doğrularcasına gördüğü gazeteye ilişenler de vardır. Vapura gazete kadar yakışır çay, simit ve sigara. Çayı karıştırırken çıkan tıngırtılar fonda kalır insan gürültüsünün yanında. Soğuk kış günlerinde bol tarçınlı salep de iyi gider. Sanırım dünyanın hiçbir yerinde 20 dakikada bu denli lezzetli hale gelmez deniz yolculuğu. İstanbul'da yaşamanın gün içerisinde sıkıştırılmış önemli keyiflerindendir vapurda yaşanılanlar. Şunu alana bunu, bunu alana onu, onun yanında da falanı sattığını duyuran pazarlamacıları vardır bu nostaljik ulaşım aracının. Vapurun yaklaşmasına epey zaman kala inmeyi düşünenlerde bir telaş başlar inceden. Ve onlar vapurun hangi tarafından yanaşacağını hep bilirler. Hazır olda beklerler. Vapura halat atılmadan, iskele verilmeden atlamayı maharet sayıp hızlı hızlı uzaklaşırlar geride kalanlara üzülerek. Kim demişse... Herkes indikten sonra vapurdan ayrılanlar iç huzurunu kaybetmeden yaşayabilmeyi başaran dingin insanlardır. Zaten bu sakin bireyler oluşturur gazetenin köşe yazılarını okuyan azınlığı. Tuhaf hesapları vardır vapurda bulunmanın. Vapur batarsa can yeleğimi şöyle alırım. Bu kadar can yeleği herkese yeter mi? Ya iskeleden geçerken kırılırsa? Ne vapur batmıştır ne de iskelenin yıllardan beri kullanılan tahta yüzeyi böyle bir paranoyaya mahal verir. Her şey yolundadır yani vapurda. Martıları, simit atarak mutlu edenleri çıkar bir şekilde. Vapurun kış tarafına geçip kendisini rüzgara bırakarak derin düşünen adamı oynayanlar vardır. Ve zihinlerinden acaba bana bakıyorlar mı geçer. Kimse de ilgilenmez onlarla. Madde 52. Türk halkı gazete okur. Yeter ki yanında gazete okuyan birini görsün. Tren yolculukları biraz sabır ister. Ağır aksak yol alır ülkemde trenler. Kalkması gereken saatte kalkmaz bir türlü. Varılması gereken yere bir gün olsun tam vaktinde gitmez. Trenin soyadıdır rötar. Yataklı vagonda arkadaşlarla gidiliyorsa ya da yarı yanındaysa kişinin hiç bitmemesi bile temenni edilebilir. Teknolojisi oldukça eskidir trenlerimizin. Küllüğünden kolçağına, kolçağından ayak dayama aparatına kadar birçok görünen arızası vardır. En az vapurlar kadar kötüdür tuvaletleri. Gün gelir de yurdu demir ağlarla örer miyiz bilmem ama hemen her gün birden fazla çocuğun tren raylarına madeni para, çivi koyup üzerinden tren geçtikten sonra dümdüz olmuş bu metallara hayranlıkla baktığında trenin kudretine duydukları saygılarının arttığından eminim. Ve yine çocukların bazıları hızla geçen trenlere taş atarak hiçbir ülke insanının algılayamayacağı şiddetli bir oyunun mucidi olmuşlardır. Madde 53. Tren rayları üzerine madeni para, çivi gibi metal nesneleri koyup tren geçtikten sonra bunların dümdüz olduğunu görmek çocukları mutlu kılar. Bu çocukların bazıları hızla giden trenlere taş atmayı da oyun zannederler. Rayların üzerinden aracıyla karşıya geçmek isteyen şoför, selektör yaparak gelen trenin makinistinden yol isteme cüretini bile gösterebilmektir. Gösterebilmektedir sınırlarımız içerisinde. Sonrası kan revan. En az onun kadar suçludur köhne trenleri allayıp pullayıp hızlı tren diyerek şaşayla seferlere koyanlar. Sonrasında nazar değdi bağnazlığıyla yapılan açıklamalar. Daha da zorlaştırır hoşgörülü yaklaşmayı. Ve trenler veda etmeye en uygun toplu taşıma araçlarıdır. Yavaş yavaş hızlanırlar. Yolcu edilen kişi penceresinden bakarken geride kalana, geride kalan trenin peşinden gider adım adım. Adımlar hızlanır. Tren daha da hızlanır. Küçülür geride kalan. Büyür ayrılık. Abartıp istasyon sonuna kadar koşanlar da bir gariptir hani. İstasyon devam etse biraz daha koşacaktır, kararlıdır. Madde 54. Araç şoförünün hem zemin geçitte selektör yaparak hızla gelen trenin makinistinden yol istemesi şaşılacak bir şey değildir. Ama makinist yol vermez. Teknolojiyi kolay kabul benimseyemeyişimizden sanırım en curcunalı seyahatler uçakta yaşanır. Biletin alınması, alana gelinmesi, alandan servis aracıyla uçağa gidilmesi, kalkış, uçakta olanlar, iniş ve daha birçok bölümü vardır uçakla seyahat etmenin meşakkatlidir. Helikopter gördüğü an elini ağzına götürüp hababa hababa yapmış, helikopterin ihtişamına aşık olmuş ülkenin çocuklarıyız biz. Uçağın gökyüzünde uzakta bıraktığı beyaz dumanı kayboluncaya kadar dakikalarca seyredişimizde neler düşünmedik ki? Uçağa binmek ütopyaydı. Elbette bocalayacaktık. Bocalıyoruz. Zippo çakmaklarda kullanılan gaz uçak benziniymiş. Bilgisi bile çakmağa da o gazın kokusuna da verdiğimiz önemi arttırdı. Uçağa binemesek bile yakıtı elimizdeydi. Kokusu burnumuzdaydı. Uçağa binen yolcuların arasında çok binmiş olanları eksik olması hiç. Ve onların her uçuşta ağızlarından düşürmedikleri proje bazında beyhude lafları bulunmaktadır. Şehrin ortasında havaalanı mı olur? Boeingler çok sarsında yapıyor. Kanatları biraz geride olmalı. RJ-100'de kendimi güvende hissetmiyorum. Yakıt tank motorlara çok yakın. Uçağın dengesi bozuluyor. Koltuk süngerleri biraz daha yumuşak tercih edilmeli. Açıyorlar böyle kolayı, asidi kaçıyor tabii. Şöyle açsa asit kaçacak yer bulamaz. Bu sandviçleri jelatine koyuyorlar, kokuyor normal olarak. Alüminyum folyoya sarsalar mis gibi olacak. Sefer sayısı yetersiz. Konuştum THY genel müdürüyle. Sonbaharda arttıracağız dedi. O kadar çok ki duyduklarım, yaz yaz bitmez. Her birine birkaç havayolu işletmesi verseniz işletecek gibi dururlar. Uçmayı makam atlama olarak gören beyinlerden teşekkürlerdir. Başka da hiçbir özellikleri yoktur. Ve daha uçağa giden servis aracında hissettirirler kendilerini. Madde 55. Uçağa binerken veya uçakta beliren bazı proje adamları hiçbir şeyden memnun olmazlar. Ve muhakkak ki kendi önerileri vardır. Bunu da diğer yolcuların duyacağı şekilde bağır bağır anlatırlar. Uçağa hemen girişte hoş geldiniz demek için bekleyen hosteslerin zoraki gülüşlerinin yanında bilmem kaçıncı kez söylediklerinden hoş geldinizi hoş durmaz. Aynı yaparlık uçak indiğinde güle güle de hissedilir. Ve ben hiç hoş bulduk demem. Hoş bulmam çünkü bunu. Alınan talimat gereğidir bu kibarlık. Zorla kibar olunacağına inanmam. Pilotun kabin ekibine uçuşa hazırız. Ona göre ha'yı ecnebice söylediği cabin crew, slides arm and cross check'i mutlu eder beni. Duymayı en sevdiğim seslerdendir. Bir de buna yakın şekilde inişe geçerken bir şey söylüyor. O da güzel. Yıllar önce Kamil Koç ile gerçekleştirmek zorunda kaldığım bir Antalya seyahatinde mikrofonu eline alan muavinin, o zaman muavin deniliyordu, host yazamayacağım, sayın yolcularımızla başlayan izahından sonra konuşmasını cabin crew, slice arm and cross check'i hızlıca söyleyerek bitirmesi apayrı bir keyifti ki aklıma geldikçe gülerim hala. Bu kitabımı okuyan herhangi bir pilot varsa bir gün kokpitte uçmak istediğimi de duyurmak isterim. Ve bu uçuşta bu ne, bu kol ne işe yarıyor, şuna basınca ne oluyor gibi bolca sorum olacak. Türk'üm ben de. Merak ediyorum tüm karmaşık ve ışıl ışıl olan yapıları. Tüm toplu taşıma araçlarında olduğu üzere yanınıza oturan yolcunun yolculuk nereye lüzumsuzluğuna cevap verir, sonraki soruları da yanıtlarsınız. Seyahat boyunca susmak bilmeyen kişiye katlanmak durumunda kalabilirsiniz. Fakat Bodrum uçağına binmiş bir yolcunun bu soruyu yanındakine sorması üzer bünyeyi. Evet, üzülen bendim. Yolculuk nereye? Bodrum'a. Sizin? Bodrum'a nereye olacak? Peki. Uçağın alana inmesiyle birlikte pilotu kutlamak adına yolcular bir alkış tutturur ki duygu dolu anlar yaşanır kabin içerisinde. Alkışı duyan pilot kemer ikaz ışıklarını söndürür. Serbesttir herkes ve kapıda güle güle demeye çoktan hazırdır programlanmış hostesler. Güle güle. Özleyeceğim sizi kızlar. Güle güle. Akşam Faruk'ta toplanıyoruz bak. Bırak bu ayakları. Güle güle. Olur. 6. ayrımın sonu. Sayfa 112.